Çok gülünçlü bir olay. Karısının uyumasını bekliyordu. O uyusa bir gecelerdir yaptığı gibi yavaşçacık sıyrılıp yataktan kalkacaktı. Borç istemek için gideceği o zengin iş adamına neler söyleyeceğini, neler söyleyeceğini düşünecek, tasarlayacaktı. Son umuduydu bu. Karısı uyuduğunu sansın diye kalıp gibi yatmaya çalıştıkça terslik işte bir türlü rahat edemiyor, o yana bu yana dönüp duruyordu. Biliyordu, neredeyse karısı yine her zaman gibi kıpır kıpır kıpırdamasına şekerim diyecekti. Zavallı kadıncağızı da gecelerdir uyutmuyordu. Ne dersin, gidip istesem mi? Bu soruyu günlerdir, gecelerdir belki 100 kez sormuştu karısına. Kadın uykulu bir sesle, hadi uyumaya çalış dedi, yarın konuşuruz bunu. Nasıl uyusun? Bu gece de tiyatro salonu boş gibi bir şeydi. İki sıra seyirciyi oynamışlardı. O iki sıranın da bütün koltukları dolu değildi. Oyunun en gerilimli bir sırasında seyircilere bakıp gülümsemişti. Sahnede repliklere insan gibi değil, robot gibi karşılıklar veriyordu. Birden kafasına bir şaşılası düşünce takılmıştı. Salondaki seyircilerle sahnedeki oyuncular dövüşselerdi, oyuncular daha kalabalık olduklarından seyircileri bir güzel pataklarlardı. Bir daha sordu, verir mi dersin? Karısı, sen istersin şekerim dedi, verirse verir, vermezse hiç olmasa sen de bu düşünceyi kafandan atar rahatlarsın. Orası öyle, ben gider isterim, isterim de ama nasıl isterim, çok ayıp geliyor bana. Karısı cevap vermedi çünkü gece saat 2'de tiyatrodan eve döndüklerinden beri 3 kez bu konuda düşüncesini söylemişti. Kocasının kendisini onaylasınlar diye sözde başkalarının düşüncelerini alır gibi yaptığını biliyordu. Güç kazanmak istiyordu, yalnız karısına sormuyordu ki bunu, 15 günden beri bütün eşine dostuna danışıyordu. 3 yıldan beri tiyatrosunun durumu gittikçe daha kötüye gidiyordu. Bıçak kemiğe dayandı dediklerinden de öte. Artık dayanası direnci kalmamıştı. O zengin iş adamı zor durumda kalan 1-2 özel tiyatroya daha yardım etmişti. Hem öyle zengindi ki yaptığı küçük yardımlarla bir şeyi eksilmezdi. Üstelik karşılıksız bir yardım da isteyecek değildi, borç isteyecekti. Şimdiye dek borcunu ödemediği olmuş mu hiç? İstediğine sorsun. %100 öderdi borcunu. Yeter ki o tiyatrosunu bu zor durumdan kurtarsın. Ha, ne dersin, gidip anlatsam mı durumumu? Tabii, elbette demelerini bekliyordu. Böyle diyenlere de ayıp olmaz mı diye soruyordu. Canım, ne var bunda ayıp olacak, öyle söyleme. Bunca yılın ünlü bir oyuncusu, usta bir oyuncu, herkes tanır. Adını duymayan yok gibi. Şimdi gidip de bir iş adamından yardım dileyecek. Ya duyan olursa? Kimlerden duyacak canım? Yok yok, duyarlar. Duyarlarsa duysunlar be. Bütün arkadaşlarına, tanıdıklarına telefon edip soruyordu. Onlara kendisi söylemezse sonradan başkalarından duyacaklar, onu kınayacaklardı. Daha iyisi önceden kendisi söylerdi. Yapacağı bu iş ayıpsa ona yapmasını söyleyenler de ayıba katılmış olurlar, sonradan onu kınayamazlardı. Tanımadığın birinden gidip de para istemek zor geliyor yahu. Karısı tam dalmak üzereyken sıçradı. Hiç seni tanımaz olur mu? Bu sözden böbürlendi. Tanırdı tanımasını elbet. Gazetelerde kendisi için bu kadar yazı çıkmıştı, resimleri yayınlanmıştı. Belki 1-2 kez de tiyatrosuna gelmiş onu seyretmişti. Bir gece tanışmışlardı da, o gece eline fırsat geçmişken sanki ne diye ona daha yakın olmamıştı. Tiyatrodan evine dönüyordu o gece, çok yorgundu. Üstelik ertesi sabah yeni oyunun provası olduğundan erken kalkmalıydı. Durakta araba bekliyordu. Bir araba hızla üstüne geldi, acı bir fren sesiyle zor durdu önünde. Az kalsın duvarla arabanın arasında ezilecekti. Arabanın kapısı açılınca kendisini bir kahkaha çağlayanın ortasında buldu. Arabanın kapısından, pencerelerinden gecenin serin karanlığına köpük köpük kabaran kahkahalar taşıyordu. 3 kadınla 2 erkek vardı arabada. Direksiyondaki profesörü tanıdı. Arabayı hızla üstüne sürüp sözde şaka yapan oydu. Sarhoş cıvıklıydı, onu kucaklayıp öpmüştü. Önce arabadaki erkekle tanıştırmıştı. Demek kadınlar önemsenmeyecek cinstendi. Profesör onu arkadaşına çok övücü sözlerle tanıtmıştı. Büyük değer, usta oyuncu, dünya çapında varlığıyla övündüğümüz sanatçı. O gece tanıştırıldığı delikanlı 15 günden beri kendisinden borç istemeyi düşünüp durduğu iş adamıydı. Hadi gel diye kolundan çekip arabayı almışlardı. Sabaha dek eğleneceklerdi. Onlar 2 erkek 3 kadın olduğuna göre kadınlardan biri de kendisinin olacaktı. Kadınları inceliyordu. 3'ü de sırçadan yapılmış bebeklere benziyordu. Düşseler, çarpsalar hemen kırılacak gibiydiler. Arabanın açık penceresinden giren rüzgarla uçuşan saçları kafalarına yapıştırılmış renkli kuş tüyleri gibiydi. Hep gülüyorlardı, boyuna gülüyorlardı, durmadan gülüyorlardı. Anahtarla bir yerlerinden kurulmuşlardı, kurgu süreleri bitip de yayları boşalınca artık gülmeyeceklerdi. Son devinileri neyse işte öylece kala kalacaklardı. Belki birinin eli havada, birinin bacağı ters dönmüş olarak, belki birinin yüzünde kahkaha çizgileri donmuş olarak, kahkahaları bitince belki de ağlayacaklardı. Hiç öyle arabaya binmemişti. Arabanın içi bir küçük lüks salon gibiydi. Herhalde özel yaptırılmıştı bu araba. Bir küçük Amerikan barında içkiler boyuna içiyorlar. Günün birinde o iş adamından yardım isteyeceğini o zaman düşünseydi o gece onlarla birlikte sabaha ederdi. İş adamına yakın olmaya çalışırdı. Oysa o gece onlara hiç yüz vermemişti. O zamanlar işleri yolundaydı. Tiyatrosu dolup taşıyordu. Oyun yazarının telif hakkını tıkır tıkır ödüyordu. Hiçbir oyuncusuna borcu yoktu. Onun içinde şimdiki gibi oyuncuların suratlarından düşen bin parça olmuyordu. Başarısızlığından kendini suçlu bulmaya başlamıştı. Neredeyse sanatından kuşkulanacaktı. Nerede o tıklım tıklım salon dolduran seyircilerin alkışları? O zamanlar kendini alkışlardan bir denizin dalgalarında çalkalanıyor sanır başı dönerdi. Hele bir kez saat tutmacasına 10 dakika alkışlanmıştı. Alkışlaya alkışlaya seyircilerin 20 kez perdeyi aştırdıkları çok olmuştu. Peki ya şimdi? Ne olmuştu da 3 yıldan beri terse düşmüştü? Tükenmiş miydi? Seyircisi artık ondan bıkmış mıydı? Ama nasıl olur daha 50 yaşında sanatının doruğunda en verimli döneminde? Tiyatroyu bırakmayı bile düşündüğü oluyordu. 36 yıl kulis tozu yuttuktan sonra başka ne yapabilirdi ki? İşte o zaman saniyenin bilmem kaçta kaçı kadarlık bir zaman çakımı içinde ölümü, kendini öldürmeyi düşünür, sonra birden kafasından bu düşünceyi silkip atmak için birkaç kez başını sallardı. Yok yok, biraz borç para bulsa işlerini yeniden yoluna koyabilirdi. Hem de eskisinden daha iyi, yeni bir atılımla işe girişirdi. Karıcığım, yarın sabah gideyim mi, ne dersin? Karısı cevap vermedi, sol uyuşundan uyuduğu belliydi. Onu uyandırmadan kalkmak için bir süre kıpırtısız durdu. Sonra yavaş yavaş indi karyoladan, öbür odaya geçti. Sevdiği bir oyundaki rolünü ezberler gibi 4 gecedir iş adamına neler söyleyeceğini prova etmekteydi. Ne olursa olsun yarın gidecekti. Karısının dediği gibi verirse verir, vermezse hiç olmasa bu düşünceyi kafasından atar, rahatlar, kurtulurdu. Neler söylemeliydi? Önce kısa konuşmalıydı. Bir iş adamı kısa konuşmayı severdi. Uzun laf dinlemeye vakti olmazdı. Birkaç cümle içinde anlatmalıydı isteğini. Sonra yaranmaya çalışacak da değildi. Kısacası işlerinin ters gittiğini, pek az sermaye ihtiyacı olduğunu, başka özel tiyatrolara yardım ettiğinin de bilindiğini söyleyecekti. Sanatsever, tiyatrosever bir kişi olarak kendisine borç para verebilir miydi? En kısa zamanda borcunu ödeyeceğine güvenmeliydi. 15 günden beri bu sözleri bir düzene koymaya çalışıyor, 4 gecedir de sabaha dek nasıl söyleyeceğini prova ediyordu. Söyleyeceği sözlere son biçimini verdi. Aynanın karşısında provalar yaptı, sözleri çok etkili oluyordu. Öyle etkiliydi ki aynada kendisini seyrederken aynadaki hayalinin derin etkisi altında kaldı. Parası olsa hemen çıkarıp aynadaki adama hepsini verecekti. Gülümseyerek aynadaki oyuncuya, "Bu iş tamam arkadaş," dedi. "Yaşamımın oyunu bu. Bu kez sahnede değil, gerçeğin içinde oynuyorum. Dünya bir tiyatro işte. Yaşamımın oyunu ki gerçek oyun yaşamın ta kendisidir." Yakından tanıyanların söylediğine göre iş adamından randevu almak gerekmezdi. Her sabah 8.30'da işinde olurdu. Tak 8.30'da gidip sekreterine görüşmek istediğini söylemeliydi. Ünlü bir oyuncu, adını duyunca hemen çağırtır konuşurdu. Gün ağarmıştı, tıraş oldu. En yeni giysisini giyindi. Sahne için değil, gerçek yaşam için makyajını yaptı. Karısına bir kağıt yazıp komodinin üstüne koydu. "Sevgilim, bana kalsa gitmezdim ama sen git diye üstelediğin için gidiyorum. Erken görüşülebilirmiş ancak, onun için erkenden çıkıyorum evden." İstediği borç parayı alsa da sonradan karısına "sen söylediğin için gittim" diyecekti. Yalnız karısına değil, arkadaşlarına da böyle söyleyecekti. "Siz söylemeseydiniz ben ölsem gitmezdim ama siz üsteleyince..." Böylece utançtan kurtulacaktı. Saat 6.30'da evden çıkmıştı, 2 saat dolandı sokaklarda. Tam 8.30'da iş yerindeydi. Danışmadaki kız onu tanımıştı, adını söyleyerek ne istediğini sormuştu. "Tanırlar elbet, bunca yılın oyuncusu. O iş adamı çıksın sokağa, bakalım onu kaç kişi tanır." Danışmadaki kız iş adamının daha gelmediğini söyledi. "Nasıl olur, hani her sabah 8.30'da işinde olurdu?" "Evet olurdu ama bir haftadır dış gezideydi. Bu sabah dönüyordu, saat 10'da gelecekti." "Saat 10'da buyurun efendim, ben sizin adınızı en başa yazıyorum, sekreterine bildiririm." Yürüdü, parka girdi, simitçiden simit aldı. Çoktan beri simit yememişti. Yanından geçenlerden kimisi onu tanıyor, dönüp dönüp bakıyordu. Adını fısıldıyorlardı, selam verenler bile vardı. Hava güzeldi, kuşlar ötüşüyordu, neler söyleyeceğini bir kez daha aklından geçiriyordu. Saat 10'da iş yerinin kapısındaydı. "Buyurun efendim, sizi bekliyorlar." Bir kız önüne düşmüştü, yol gösteriyordu. Asansörle 4. kata çıktılar. Bir kapıyı açtı kız, geniş bir salon. Salon göz kamaştırıcı güzellikte, çok zengin eşya ile döşenmişti. İş adamı masasında oturuyordu. Çok güzel bir kız da karşısındaki masadaydı. Kız herhalde sekreteri olacaktı. Günlerdir, gecelerdir provalarını yaptığı oyun iki kişilikti. Kendisiyle iş adamı. Sekretere rol vermemişti. Onu hiç düşünmemişti. Sanki ne diye baş başa konuşmuyorlardı. Kızın yanında rahat konuşamayacaktı. İş adamı yerinden kalktı. Oyuncuya doğru geldi. Oyuncu elini uzatıp, "Aman efendim, rahatsız olmayınız," dedi. Ne kibar adam. Oyuncuyla adını da söyleyerek konuşuyordu. Belki sekreterin odadan çıkarır diye, "Efendim, sizinle özel bir şey konuşmak istiyordum," dedi. "Buyurun, sizi dinliyorum." "Eh, varsın sekreteri de olsun, sanki sekreter orada değilmiş gibi konuşuyordu o da." Aynı rolü binden çok oynadığı olmuştu. Şimdi günlerdir, gecelerdir provasını yaptığı oyunu oynayacaktı. Ama hayır, söyledikleri provasını yaptığı 5 cümlelik o kısa konuşma değildi. Önce adamın tiyatro severliğine övgüyle söze başlamıştı. Övgülerini bir türlü bitiremiyordu ki asıl anlatacaklarını söylesin. Konuşurken bir yandan da iş adamını inceliyordu. Bir gece sırçadan bebek gibi 3 kadınla arabada gördüğü adamdı. Ama o zaman bu adam daha tombuldu. Demek zayıflamıştı. Boyu da uzun görünüyordu bunun. Eh, zayıflayınca insanın boyu uzun görünür. Hem geceleyin arabada onu şöyle böyle görmüştü. Pek dikkatli de bakmamıştı o zaman. Övdü, övdü, övdü. Bunlar tekste yoktu. Tuluat yapıyorum yahu. O övdükçe karşısındaki adam ezilip büzülüyordu. Sonunda kendi durumunu anlatmaya başladı. Tasarladığına göre 2 cümleyle durumunu özetleyecekti. Oysa şimdi anlata anlata bitiremiyordu. Yalvarıp yakarmayı hiç sevmediği halde yoksa o duruma mı düşüyordu? Kendisi için anlattıkları çok acıklı olacaktı ki iş adamının gözleri buğulandı. Neredeyse ağlayacaktı. Demek rolünü başarılı oynuyordu ama kendinden memnun değildi. Tamam, adam parayı verecek. Verecek de acaba ne kadar? İş adamı yerinden doğruldu. Birden oyuncunun sözünü keserek, "Affedersiniz," dedi, "ben size kendimi tanıtmadım." "Aman efendim, sizi tanımayan mı var? Hem biz tanışıyoruz, hani bir gece arabada..." "Efendim, ben beyefendinin özel danışmanıyım. Kendilerinden randevu istemişsiniz. Benim sizinle konuşmamı emrettiler." Oyuncu donup kaldı. Kimi oyuncularda sahnede olduğu gibi trak geçirdi. Bu anda bir kıkırdama duydu. Sekreter kız mı gülüyordu ne? Ama başını çevirip kıza bakmadı. Durgunluğu çok kısa sürdü. Bir kez başlamıştı, hiç bozuntuya vermeden rolünü oynamalıydı. Karşısında sanki iş adamı varmış gibi konuşmasını sürdürdü. Durumunu da anlattıktan sonra sıra yardım istemeye geldi. Biraz borç istiyordu, en kısa zamanda borcunu ödeyecekti. Özel danışman, "Beyefendiye arz edeceğim," dedi. "İnanınız, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bütün söylediklerinizi bir bir..." Hiçbir şey umurunda değildi oyuncunun artık. Yalnız bir ayak önce şuradan çıkıp kurtulmak istiyordu. Tıpkı kötü oynanan bir rolden sonra sahneden kaçıp kurtulmak ister gibi. "Çok teşekkür ederim," diye yapmacıklı bir duygusallıkla danışmanın elini sıkıp dışarı çıktı. Kuş olup uçsa, birden evine gitse de karısına olup biteni anlatsaydı. Evinin yolu o gün çok uzun geldi. Karısı çay içiyordu, onu görür görmez gülmeye başladı. Karısı büyük merakla üst üste soruyordu. "Ne oldu? Ne dedi? Görüşebildin mi? Söylesene canım, anlatsana." Usta oyuncu öyle gülüyor, öyle gülüyordu ki gülmekten bir şey anlatamıyordu. Kahkahalar arasında kesik kesik anlatmaya çalıştı. "Olacak şey değil şekerim. Ben o diye anlatıp duruyorum. Kaç gecede ezberlemiştim neler söyleyeceğimi. O diye ben danışmanını anlatmıyor muymuşum? Anlayınca da hiç bozuntuya vermedin." Öyle güldü ki gözlerinden yaş geldi. Karısı en güzel oyununu oynuyor diye düşündü. O da gülmeye başladı. Güle güle gözlerinden yaş boşandı. İkisi de gülerek ağladıklarını birbirlerinden gizliyorlardı. Oyuncu, "Ama biliyor musun, iyi oldu," dedi. Karısı "Neden?" diye sordu. "Senin dediğin gibi işte. Hiç olmazsa kafamdan attığım bu düşünceyi de rahatladım." Kocası çok gülünçlü bir şey söylemişçesine kadın gülmekten katılıyordu. Oyuncu başını koltuğa dayadı, sarsıla sarsıla ağlıyordu.